titremler ve yanardağlar. Fiona Wax. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 71. Gençlik Kitaplığı 7. 13. basım Kasım 2000. Türkçe'ye çeviren Deniz Yurtören. Türkçe metnin bilimsel danışmanı Doçent Doktor Gürol Seyidoğlu. Okuyan Ebru Şahiner. Depremler ve yanardağlar dünyanın yapısı konusunda ayrıntılı bilgiler verirken yanardağ püskürmelerine ve depremlere yol açan karmaşık süreçleri, bu doğa olaylarının etkilerini ve zaman zaman yıkıcı olabilen boyutlarını ele alıyor. TÜBİTAK Gençlik Kitaplığından yer bilimleri ile ilgilenenler için zevkle okunabilecek bir kitap. Dünyanın başlangıcı. Bilim adamları dünyanın 4.6 milyar yıl önce oluştuğuna inanıyorlar. O zamandan bu yana gezegenimizin dış yüzeyi değişik süreçlerin etkisiyle biçimlenmiştir. Dünya büyük olasılıkla uzayda meydana gelen dev bir patlamadan birkaç milyon yıl sonra oluştu. Bu patlama çok büyük boyutta bir gaz ve toz bulutunun oluşmasına yol açtı. Bilim adamlarına göre birbirleriyle çarpışan gaz ve toz taneciklerinin birleşmesi sonucunda ergimiş maddelerden çok büyük kütleler meydana gelmiş, bunlar da zaman içinde bugünkü gezegenlere dönüşmüştür. Başlangıçta çok sıcak olan dünyanın yüzeyinin ergimiş kayaların oluşturduğu bir denizle kaplı olduğu düşünülüyor. Dünya yaklaşık 4 milyar yıl önce soğumaya ve farklı katmanlara ayrılmaya başladı. En ağır maddeler içe doğru çökerek çekirdeği, yani dünyanın hala çok sıcak olan merkezini, daha düşük yoğunluktaki maddeler ise çekirdeğin çevresindeki katmanları oluşturdu. Yüzeydeki ergimiş maddelerin yeterince soğuması sonucunda bilim adamlarının çok sayıda yanardağla kaplı olduğunu düşündükleri katı kabuk meydana geldi. İlk kıtalar büyük olasılıkla yanardağlardan püskürerek yüzeyi kaplamış, soğumuş ve yer kabuğunu kalınlaştırmış olan ergimiş kayalardan oluşuyordu. Okyanuslar ise yanardağlardan püsküren gazların soğumakta olan yüzeyle temas ederek yoğunlaşması sonucunda oluşan küçük su damlacıklarının alçak düzeyli yerlerde birikmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Dünyanın ilk atmosferi de büyük olasılıkla bu volkanik gazlardan oluşuyordu. Aşağıdaki resim dünyayı oluşturan 3 ana katmanı gösteriyor. Yer kabuğu en dıştaki katmanı oluşturur. Kalınlığı 6 ile 70 kilometre arasında değişir. Yüzeye yakın olan manto katmanı katı durumdaki kayalardan oluşur. Bu katman yer kabuğu ile birlikte litosfer, taş küre olarak adlandırılır ve yaklaşık 100 kilometre kalınlıktadır. Litosferin hemen altında bulunan manto bölümü astenosfer, ateş küre adını alır. Astenosfer yaklaşık 100 kilometre kalınlıktadır ve kısmen ergimiş kayalardan oluşur. Manto katmanının sıcaklığı çekirdeğe yakın yerlerde 4000 derece ile astenosferin en üst bölümünde 1000 derece arasında değişir. Dış çekirdek ergimiş halde olduğu düşünülen demir ve nikelden oluşur. Bu katmanda sıcaklık 5500 dereceye kadar yükselebilir. İç çekirdekte sıcaklık 6000 dereceden daha yüksek olabilir. Üzerindeki diğer katmanların yarattığı büyük basınç nedeniyle katı durumdadır. Bilim adamları iç çekirdeğin temel olarak demirden oluştuğunu düşünüyorlar. Bugünkü dünya. Bugün dünyanın yüzeyi katı ve kararlı gibi görünüyorsa da değişimler sürmektedir. Yeryüzü sürekli bir biçimde yapıcı ve yıkıcı süreçler sonucunda değişime uğruyor. Bunların çoğu çok yavaş oluştuğundan ancak özel bilimsel yöntemlerle saptanabilirler. Bir sıra dağın oluşumu milyonlarca yıl sürerken şiddetli bir yanardağ püskürmesi ya da deprem dünyanın yüzeyini birkaç gün, birkaç saat hatta birkaç dakika içinde bile değiştirebilir. 1988 yılında Ermenistan'da meydana gelen ve yalnızca 20 saniye süren bir depremde yüzlerce yapı yerle bir olmuş ve 25 bin kişi ölmüştü. Dünyanın yapısı. Dünya tam bir küre biçiminde olmayıp kuzey ve güney kutupları hafifçe basıktır. Yer kabuğu, manto ve çekirdek adı verilen 3 ana katmandan meydana gelir. Bu katmanların her biri farklı kaya çeşitlerinden oluşur. Hareketli bir yüzey. Mantonun katı durumdaki üst katmanı ile yer kabuğu litosfer olarak bilinir. İki değişik litosfer vardır. okyanusal litosferin yüzeyinde yaklaşık 6 kilometre kalınlığındaki okyanusal kabuk bulunur. Neredeyse tamamı denizlerle kaplıdır. Kıtasal litosferin yüzeyinde ise 35 ile 70 kilometre arasında kıtasal kabuk vardır. Bunun büyük bir bölümü su ile kaplanamayacak kadar yüksektir. Bu nedenle karaları oluşturur. Levhalar. Dünyanın yüzeyi kesintisizmiş gibi görünüyorsa da gerçekte dev boyuttaki bir yapboz gibi birbirine geçen parçalardan oluşuyor. Levha adı verilen bu parçalar çok yavaş olarak sürekli biçimde birbirlerine göre hareket ederler. Bir levha yalnızca okyanusal ya da kıtasal litosferden oluşabildiği gibi her iki litosfer türünü de içerebilir. Levhalar levha sınırı ya da levha kenarı ile sonlanır. Depremlerin ve yanardağların çoğu bu bölgelerde görülür. Levha hareketleri. Levhalar değişik biçimlerde ve yönlerde olmak üzere çok yavaş da olsa sürekli hareket halindedir. Bunun sonucunda yılda ortalama olarak 5 cm yol alırlar ki, bu da aşağı yukarı tırnaklarımızın uzama hızına eşittir. Bütün levhalar birbirleriyle temas halinde olduğundan herhangi birinin hareketi çevresindekileri etkiler ve böylelikle zincirleme bir hareket ortaya çıkar. Değişik levha hareketlerine ilişkin belirtilerin levha sınırlarında açıkça görülmesine karşın bilim adamları hareket etmelerine yol açan olgunun ne olduğu konusunda kesin bilgiye sahip değiller. Levhaların birbirlerini etkileme süreci belli bir başlama ve bitme noktası bulunmayan kesintisiz bir hareket olabilir. Öte yandan belirli bir levha hareketinin bir tür başlatıcı etki yaptığı, yani levhalarda sürekli olarak hareket başlattığı yolunda görüşler de var. Levha sınırlarında görülen hareketlerden birisi bir levhanın diğerinin altına dalmasıdır. Bazı bilim adamları bunun diğer hareketleri başlattığı görüşünde. Bazı levha sınırlarında ergimiş kayalar iki levha arasından yükselerek levha kenarlarında katılaşır. Levhaların birbirinden uzaklaşmasına yol açar. Bu da diğer levhaları harekete geçirebilir. Hareketi başlatan olgu her ne ise buna ek olarak manto içindeki çok büyük ısı akımlarının da hareketin sürmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Yer değiştiren kıtalar. Bilim adamları yer kabuğunun ilk oluşumundan bu yana levha hareketlerinin okyanus ve kıtaların yerlerini, biçim ve büyüklüklerini değiştirdiğine inanıyorlar. Bu sürece levha tektoniği adı verilir. Bu çeşitli kanıtlara dayalı bir görüştür. Örneğin Güney Amerika ile Afrika bir zamanlar bitişikmiş gibi görünürler. Bilim adamları bu iki kıta üzerindeki kaya tipleri ve eski sıra dağların yaşları arasındaki benzerlikleri ortaya koymuşlardır. 1. Bilim adamları 200 milyon yılı aşkın bir süre önce bugün Güney Amerika ve Afrika'yı oluşturan kara kütlelerinin bitişik olduğunu düşünüyorlar. 2. Atlas Okyanusu'nun tabanı levha sınırında yeni kaya oluşması sonucunda genişlemiş olabilir. 3. Günümüzde Güney Amerika ve Afrika kıtaları levha hareketleri nedeniyle yılda yaklaşık olarak 3,5 santimetrelik bir hızla birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Kayaçlar ve mineraller. Bütün kayaç çeşitleri mineral taneciklerinden oluşur. Mineraller yeryüzünde doğal olarak oluşan kimyasal maddelerdir. Her bir kayaç çeşidi farklı bileşim ve oranlarda mineraller içerir. Örneğin granit, temel olarak kuvars ve feldispat minerallerinden oluşur. Düşük oranda olmak üzere mika gibi başka mineralleri de içerebilir. Granitin içerdiği her bir mineral farklı elementlerden oluşur. Örneğin kuvars minerali silisyum ve oksijenden meydana gelir. Levha sınırlarındaki hareketler. Her bir levha sınırında ne olacağını levhaların hareket biçimi belirler. Bazı levhalar birbirinden uzaklaşır, bazıları birbirine yaklaşır, bazıları ise yatay olarak birbirine sürtünerek hareket eder. Birbirinden uzaklaşan levhalar. İki levhanın birbirinden uzaklaştığı alanlar okyanus tabanı boyunca belirli yerlerde bulunur. Bu yerlerde volkanik kayaçlardan oluşan sıra dağlar vardır. Buradaki yanardağlar dik yamaçlı ya da koni biçimli olmayıp az eğimli yamaçlara sahip uzun sırtlar biçimindedir. Bu sırtlar iki levha arasındaki sınırı belirleyen bir yarıkta birbirinden ayrılır. Astonosferdeki magma, ergimiş durumdaki kayalar yukarı doğru yükselerek bu yarığın genişlemesine neden olur. Magma yüzeye ulaştığı zaman soğur ve levha kenarlarında katılaşarak yeni bir okyanus tabanı oluşturur. Katılaşan magma aynı zamanda levhaları da iterek birbirinden uzaklaştırır. Deniz tabanı yayılması olarak bilinen bu süreç, yarık sürekli biçimde açıldığı sürece yinelenir. Bu olayın görüldüğü yerlere yayılma sırtı denir. Birbirine yaklaşan levhalar. İki levhanın birbirine yaklaştığı yerlerde değişik levha sınırları oluşur. Her bir levha sınırında meydana gelenler birbirine yaklaşan levha türlerine göre değişir. Okyanusal ile kıtasal litosfer arasındaki bir levha sınırında okyanusal litosferin olduğu levha diğerinin altına dalarak yüzeyde bir hendek oluşturur. Bu olayın meydana geldiği alan dalma batma bölgesi olarak bilinir. Manto içine doğru giderek daha derine inen levha ergimeye başlar. Bu tür levha sınırlarında yer kabuğunun sıkışmasıyla üste kalan levha üzerinde dağlar oluşur. Bu dağların bir bölümü magmanın litosfer içinde yükselişiyle meydana gelen yanardağlardır. Okyanusal levhalar. Derin hendekler iki okyanusal litosfer levhasının birbirine yaklaştığı yerlerde oluşur. Levhalardan biri diğerinin altına girmeye zorlanır ve mantonun derinliklerine indikçe ergiyerek magmaya dönüşür. Magmanın litosferden geçerek yüzeye çıkması sonucunda üstteki levhanın sınıra yakın bölümünde bir dizi yanardağ oluşur. Kıtasal levhalar. Kıtasal litosfer taşıyan iki levhanın çarpıştığı yerlerde yüksek sıradağlar oluşur. Levha sınırında her iki levhaya ait kıtasal kabuk sıkışır, hareket eden levhaların uyguladığı basınç sonucunda kırılır ve üst üste yığınlar oluşturur. Levhalar birbirlerini sıkıştırmayı sürdürdükçe tüm bölge yukarı doğru itildiğinden sıradağlarda giderek yükselir. Okyanus hendekleri. Levha sınırlarında oluşan hendekler yeryüzünün en derin yerleridir. Büyük okyanusta bulunan Mariana çukurunun yeryüzünün en derin noktası olduğu kabul edilir. Bu çukur deniz seviyesinden 10.916 metre aşağıdadır. Bu değer yeryüzünün en yüksek noktası olan Everest'in 8.846 metre olan yüksekliğinden daha büyüktür. Okyanusların en derin yerlerini incelemek için özel denizaltılar kullanılır. Kıtasal litosfer levhalarının çarpışması sonucunda bölge yukarı doğru itilir ve yüksek sıradağlar oluşur. Levhalar birbirine sürtünerek farklı hızlarda hareket ettiğinde bunların karşıt yönlerde hareket ettiği yanılsaması ortaya çıkar. Yatay olarak birbirine sürtünen levhalar. Levhalar uzaklaşma veya çarpışma hareketlerinin yanı sıra yatay olarak birbirlerine sürtünerek hareket ederler. İki levhanın hareketi farklı ya da aynı yönde ancak değişik hızlarda olabilir. Karada veya deniz dibinde olabilen böyle bir levha sınırında yeni litosfer oluşmaz. Ayrıca var olan litosfer bozulmaz. Depremler nasıl oluşur? Depremler yer kabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç, gerilme, sıkışma veya bükülme altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme, levhaların kademeli hareketi sonucunda yer kabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir. Levha hareketi kayalık bir alanda gerilme birikimine yol açar. Kaya katmanının içinden geçen fay. Gerilme nedeniyle sürekli biçimde eğilip bükülen kaya kütlesinin sonunda kırılması ya da kayması ile birikmiş enerji açığa çıkar. Deprem odağından yayılan titreşimler yollarının üzerindeki kayalarda sarsıntılar oluşturur. Depremin şiddeti açığa çıkan enerji miktarına bağlıdır. Birikmiş gerilmenin tümü deprem anında boşalmayabilir. Gerilmenin bir kısmı asıl depremi izleyen artçı sarsıntılarla boşalabilir. Kayaların bükülmesi. Bir fay boyunca yer alan kayalar üzerindeki gerilmenin etkilerini daha iyi anlayabilmek için iki süngeri yan yana tutun ve fayın bu iki kayanın birbirine değdiği noktadan geçtiğini düşünün. Kayanın bir bölümü bir yöne, diğeri ise karşı yöne itiliyor ya da çekiliyormuş gibi süngerleri yavaş bir biçimde karşıt yönlerde birbirine sürterek kaydırın. Süngerlerin kolayca hareket etmediğini göreceksiniz. Basınç belli bir noktaya erişip süngerler aniden kayana kadar bükülerek biçim değiştireceklerdir. Bükülmeyi daha iyi görebilmek için süngerlerin ortasına bir çizgi çizin. Şok dalgaları. Bir depremin titreşimleri yerin derinliklerinden geçer. Bilim adamları bunlara şok dalgaları ya da sismik dalgalar adını vermişlerdir. Sismik sözcüğü Yunanca'da titreyen dünya anlamına gelen seismos sözcüğünden türetilmiştir. Deprem odağından yayılan farklı türdeki şok dalgaları içinden geçtikleri kayalarda değişik titreşimler oluşturur. Şok dalgalarının başlıca iki türü primer, birinci ve sekonder, ikincil olarak adlandırılır. Primer ya da P dalgaları içinden geçtikleri kayaları sıkıştırır ve gerer. Sekonder ya da S dalgaları kayaları aynı anda hem yukarı aşağı hem de iki yana doğru hareket ettirir. Yüzey dalgaları adı verilen diğer türdeki şok dalgalarının da değişik sarsıntı yaratıcı etkileri vardır. Bunlar her depremde görülmez. Ancak görüldüklerinde deprem merkezine çok uzak yerlerde bile hasara yol açabilirler. Farklı türdeki şok dalgaları yayılışları sırasında kaya kütlelerini değişik biçimlerde etkilerler. Saniyede yaklaşık 8 kilometre yol alan P dalgaları en hızlı dalgalardır. P dalgaları içlerinden geçtikleri kayaları oluşturan tanecikleri iter ya da sıkıştırır. S dalgaları saniyede yaklaşık 4,5 kilometre hızla yayılır. S dalgaları kayaları yukarı aşağı ve iki yana doğru titreştirir. Yüzey dalgalarının hızı yaklaşık olarak saniyede 1,5 kilometredir. Bazı yüzey dalgaları kayaları oluşturan tanecikleri dalgalarda olduğu gibi dairesel hareket ettirir. Fay kuşakları. Litosferde çok sayıda fay bulunur. Bunlar yer altında farklı açılarda uzanırlar ve bir bölümü yüzeye ulaşmayabilir. Fayların çoğu çok eskiden oluşmuştur. Zaman içinde etkinliklerini yitirdiklerinden milyonlarca yıl boyunca hiçbir hareket göstermemişlerdir. Fay hareketlerinin büyük bir bölümü gerilme birikiminin en yüksek düzeyde olduğu levha sınırlarında ya da yakınında ortaya çıkar. Fay üzerindeki hareketler depreme yol açacak biçimde ani olabildiği gibi kademeli de olabilir. Fayların hareketli olduğu bölgelere etkin fay kuşağı adı verilir. Yavaş gelişen fay hareketi fay atımına neden olur. Bazen çitlerin ya da yolların yer değiştirdiği görülür. Bu fay atımının olduğunu gösterir. Deprem sırasında olanlar. Bilim adamları bir depremin ne zaman ve nerede olacağının önceden kestirilmesi konusunda zorlanırlar. Depremler çoğunlukla gerilmenin sürekli biçimde biriktiği ve çok sayıda etkin fayın yer aldığı levha sınırları üzerinde ya da yakınında meydana gelir. Bazen de levha sınırlarına uzak yerlerde görülürler. Bilim adamları yeryüzünde her yıl yaklaşık olarak 800 bin deprem olduğunu tahmin ediyorlar. Bunların büyük bir bölümü insanlar tarafından fark edilmeyecek kadar hafif şiddette olur. Bu tür depremler ancak sismometre ya da deprem ölçer denilen duyarlı aygıtlar tarafından saptanabilir. Deprem olasılığının en yüksek olduğu bölgeler, levha sınırları üzerinde ve yakınında olan yerlerdir. Depremin etkileri. Deprem sırasında yer sarsılmaya başladığı zaman binalar her yöne doğru dengesiz bir şekilde sallanır. Bir kenti vuran şiddetli bir deprem sırasında çöken duvarlar, çatılar ve bacalardan kopan tuğlalar, beton blokları ve kırılan camlar büyük bir gürültüyle çevreye saçılır. Kimi zaman toprakta yüzey kırığı adı verilen yarıklar oluşur. Ancak sanılanın aksine bunlar çok ender olarak arabaları ya da insanları yutacak büyüklükte olur. Aynı şiddetteki iki deprem nerede meydana geldiklerine bağlı olarak çok farklı etkiler yaratabilir. Depremin yol açtığı hasarın büyüklüğü kadar ölü ve yaralı sayısının az ya da çok oluşu da etkilenen bölgedeki nüfus yoğunluğuna, bina tiplerine, yerin ne türde olduğuna ve depremin yangın, toprak kayması ya da büyük deniz dalgalarına yol açıp açmadığına bağlıdır. Elektrik kablolarının kopması ve gaz borularının çatlaması ya da kırılması yangınlara yol açar. Su borularının patlaması yangınların söndürülmesini güçleştirir. Yakıt depoları ve boruların zarar görmesi de yangınlara neden olur. Tuğlalar, kiremetler ve yol işaret tabelaları yollara devrilir. Bazı binaların duvarlarında büyük çatlaklar oluşur. Mimarlar ve mühendisler tarafından depreme dayanıklı biçimde tasarlanan binalarda cam kırılması ya da benzeri ufak tefek hasarlar görülse bile çökme olmaz. Deprem sırasında ne yapmalı? Şiddetli bir deprem sırasında ne yapılacağı büyük ölçüde o anda nerede bulunulduğuna bağlıdır. Deprem kuşağında bulunan yerlerde yeni binaların çoğu titreşimlerden etkilenmeyecek biçimde yapılmıştır. Eğer deprem sırasında böyle bir binada bulunuyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey içeride kalıp düşebilecek cisimlerden korunmak amacıyla masa ya da benzeri büyükçe bir mobilyanın altına girmektir. Dışarıdaysanız orada kalın ve ağaç, duvar, elektrik telleri gibi devrilebilecek şeylerden uzak olabileceğiniz açık bir alan bulmaya çalışın. Sıvılaşma. Kaya ya da sıkışmış tortulların, kum ve çamur, üzerinde bulunan binalar, gevşek ya da ıslak tortulların üzerindekilere kıyasla depremden daha az zarar görür. Yerin ıslak ve tortulların gevşek olduğu bir bölgede deprem olunca tanecikler şok dalgaları tarafından sarsılır. Su, sıvılaşma denilen süreç sırasında tanecikler arası boşluklardan çıkıp yüzeye çıkar. Yüzeye çıkmasıyla yer akışkan ve kararsız hale gelir. Sıvılaşma depremin neden olduğu şok dalgalarının ıslak ve gevşek tortulları sarsmasıyla olur. Tortulların sıkışmasıyla taneciklerin arasındaki su dışarı itilir. Yüzeye yakın yer ıslanıp batağa benzer duruma gelince üzerindeki binalar çöker. Toprak kaymaları. Depremin yol açtığı toprak kaymaları sırasında çok büyük miktarlarda toprak ve kaya parçası yamaçlardan aşağı düşer. Toprak kaymaları, şok dalgalarının yamaçlarda titreşim oluşturması nedeniyle toprak ve kayaların yerlerinden oynaması sonucunda olur. Yamaç kararsız hale gelir ve sonunda toprak ve kayalar aşağı kaymaya başlar. Bazen yerin üst katmanı olduğu gibi aşağı kayar ya da parçalanarak yolunun üzerindeki her şeyi de beraberinde taşıyarak kayan toprak ve kayadan oluşan bir ırmak gibi aşağı akar. Depremleri ölçme ve izleme. Dünyanın her yerinde depremler, deprem bilimciler, sismologlar tarafından izlenir ve incelenir. Deprem bilimciler, deprem titreşimlerini saptamak amacıyla sismograf ya da deprem ölçer adı verilen duyarlı aygıtlar kullanırlar. Birçok sismograf ıssız bölgelere yerleştirilir. Bu aygıtlardan sağlanan veriler merkezi gözlem istasyonlarına iletilir. Günümüzde kullanılan deprem ölçerlerin çoğu elektroniktir. Bunlar titreşimleri sayısal, dijital olarak saptar. Elde edilen bilgiler sismogram adı verilen şok dalgalarının görsel kaydına dönüştürülür. Elektronik olmayan basit deprem ölçerler, bir ağırlığa bağlı bir kalemden oluşan kayıt aygıtı yardımıyla dalgaların titreşimlerini kaydeder. Yani bir sismogram meydana getirir. Ağırlık ve kalem bir çerçeveye bağlıdır. Ayrıca deprem ölçerlerin yere sabitlenmiş olan dış çerçevesine bağlı elektrikle çalışan bir döner silindir vardır. Deprem sırasında çerçeve ile silindir sallanır. Ancak ağırlık ve kalem hareketsiz kalır ve titreşimleri kaydeder. Basit bir deprem ölçerin nasıl çalıştığını anlamak için 1 metre uzunluğunda bir ipin ucuna suyla dolu küçük bir plastik şişe ya da benzeri bir ağırlık bağlayın. İpin ucundan tutup elinizi hızla ileri geri salladığınız zaman şişenin hemen hemen hiç hareket etmediğini göreceksiniz. Deprem sırasında deprem ölçerlerdeki ağırlık ve kalem de işte böyle çalışır. Deprem titreşimlerini taklit etmek için elinizi hızla ileri geri sallayın. Depremin yerinin saptanması. Bir depremi izleyen ilk dakikalarda deprem ölçerlerin şok dalgalarının gelişini kaydetmesi üzerine gözlem istasyonları alarma geçer. Deprem anında şok dalgaları deprem odağından başlayarak büyük bir hızla her yöne yayılır. Şok dalgaları dünyanın içinde ve çevresindeki yolculukları sırasında deprem ölçerler tarafından saptanır. Farklı türdeki şok dalgaları farklı hızlarda ilerlediklerinden ne kadar yol aldıkları ve deprem merkezinin ne kadar uzakta olduğu hesaplanabilir. Bu amaçla farklı türdeki dalgaların gelişleri arasındaki süreler saptanır. Deprem yerinin tespiti özellikle deprem olan bölgeden doğrudan haber alınamaması durumunda gereklidir. Haber alınamamasının nedeni deprem bölgesinin tecrit edilmiş bir bölge olması ya da telefon kabloları gibi iletişim hatlarının zarar görmüş olması olabilir. Deprem merkezinin saptanabilmesi için değişik yerlerdeki birkaç gözlem istasyonundan bilgi alınması gerekir. Deprem merkezinin yerinin tam olarak saptanabilmesi için en az 3 ayrı istasyondan gelecek verilere gereksinim vardır. Harita üzerinde istasyonların deprem merkezine olan hesaplanmış uzaklıklarını gösteren daireler çizilir. Dairelerin kesiştiği nokta deprem merkezi olarak kabul edilir. Depremlerin ölçülmesi. Deprem bilimciler depremlerin büyüklük ve şiddetini ölçmede Richter ölçeğinden yararlanırlar. Ölçekteki sayılar depremin şiddetini ya da deprem odağında açığa çıkan enerji miktarını tanımlar. Ölçekteki değerler, her değer bir önceki değere göre 30 kat fazla olacak şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, Richter ölçeğine göre şiddeti 7,5 olarak saptanan bir depremde açığa çıkan enerji miktarı 6,5 şiddetindeki bir depreminkinin 30, 5,5 şiddetindeki bir depreminkinin 900 katıdır. Bilim adamları depremin şiddetinin yanı sıra yoğunluğunu da ölçerler. Deprem yoğunluğu yüzeyin farklı noktalarında oluşan sallantı miktarıdır. Mersali ölçeğine göre saptanır ve Romen rakamlarıyla yazılır. Depreme tanık olan insanların sallantının etkileri ve çeşitli yerlerde yol açtığı zararlar konusunda verdikleri bilgilere dayanır. Mersali ölçeğine göre 4. Kapalı yerlerde az sayıda insan tarafından hissedilir. Pencere camları, tabak, çanak ve kapılar takırdar. 5. Çoğunluk tarafından hissedilir. Binalar sallanır, küçük cisimler düşer ya da kayar, bardaklardaki içecekler dökülür. 6. Kapalı ve açık yerlerdeki tüm insanlar tarafından hissedilir. Biblolar, resimler ve kitaplar düşer. 7. Kiremitler ve tuğlalar düşer. Bacalar çatlar, insanlar ayakta durmakta güçlük çekerler. 8. Ahşap binalar yıkılır, pek çok insan paniğe kapılır. 9. Yaygın panik yaşanır. Çok sayıda bina yıkılır, yeraltı boruları patlar. Yanardağlar. Yanardağlar, yer altındaki ergimiş kayaların, mama, kaya parçalarının ve gazların yer kabuğundaki açıklıklardan püskürdüğü oluşumlardır. Art arda olan püskürmeler sonucunda maddelerin üst üste yığılmasıyla ortaya çıkan yükseltiler de aynı biçimde adlandırılır. Yüzeye çıkan ergimiş durumdaki maddeler zamanla katılaşarak volkanik kayaları oluşturur. Depremler gibi yanardağlarında çoğu levha sınırlarına yakın yerlerde bulunur. Öte yandan nasıl ki levha sınırlarına uzak yerlerde de zaman zaman deprem oluyorsa bazı yanardağlar da levhaların iç bölümlerinde bulunur. Plastik kayalar. Bilim adamları astenosferi genellikle plastik olarak tanımlar. Bunun nedeni atmosferin büyük bir bölümünün yumuşak olmasına karşın sıvıdan çok katı nitelikte oluşudur. Bilim adamları bu katmanın aralarında çok küçük miktarlarda mağma bulunan katı mineral taneciklerinden oluştuğunu düşünüyor. Astenosferdeki sıcaklığın minerallerin çoğunu ergitmeye yetecek kadar yüksek olmasına karşın üstteki litosfer katmanının neden olduğu yoğun basınç bunu engeller. Bir madde ısıtıldığında onu oluşturan atomlar tek tek titreşmeye başlar. Sıcaklık arttıkça titreşimler de artar. Titreşimler o derece artar ki atomları bir arada tutan bağlar kopar ve bunun sonucunda atomlar akışkan duruma gelir. Basınç uygulandığında atomlar çok yüksek sıcaklıklarda bile birbirlerinden kopup akışkan hale gelemezler. Yanardağların çoğu levha sınırlarına yakın yerlerde bulunur. Yayılma sırtları. Okyanus dibinde iki levhanın birbirinden uzaklaşmakta olduğu sınırda okyanus ortası sırtları ya da yayılma sırtları adı verilen yanardağlardan oluşan sıradağlar vardır. Levhalar birbirlerinden ayrıldıklarında astenosfer üzerindeki basınç azalır. Bunun sonucunda levha sınırının altında bulunan katı durumdaki mineral tanecikleri ergiyerek mağmaya dönüşür. Yükselmeye başlayan yeni mağmanın çoğu levha kenarlarında katılaşıp kalır. Yüzeye ulaşan bölümü ise okyanus tabanında yanardağlar oluşturur. Yayılma sırtlarında levhaların ayrılması ile astenosferin o bölümü üzerindeki basınç azalır ve levha sınırının altında mağma oluşur. Mağmanın çoğu levhaların kenarlarında katılaşıp kalır. Çatlaklardan yüzeye ulaşan bölümü ise yanardağları oluşturur. Dağılma batma bölgesi yanardağları. Yanardağlar iki levhanın çarpışması sonucu birinin diğerinin altına daldığı levha sınırlarında da oluşur. Dalan levha 100-200 kilometre derinlikte bulunan ve dalma batma bölgesi adı verilen bölgede ergimeye başlar ve mağmaya dönüşür. Bu mağma levhanın üzerinde biriken tortullar ve ergimiş durumdaki okyanusal litosferden oluşur. Mağma ayrıca tortullarla birlikte yerin derinliklerine çekilen su içerir. Oluşan yeni mağma çatlaklardan geçerek yüzeyde püskürür ve üstteki levhanın üzerinde yanardağların oluşmasına yol açar. Bu çatlaklar levhaların hareketi sonucunda oluşur. Üstteki levhanın okyanusal litosfer levhası olması durumunda yanardağların su yüzeyinin üzerinde kalan bölümleri bir dizi volkanik ada oluşturur. Mağma. Mağma ergimiş durumdaki değişik mineraller ve bazı mineral kristallerinden oluşan lapa benzeri yoğun bir sıvıdır. Kıvamı su ve buz kristalleri içeren yarı erimiş durumdaki kar gibidir. Mağmada ayrıca su ve sıvı haldeki gazlar bulunur. Bilim adamları mağmanın büyük çoğunluğunun astenosferde bulunmakla birlikte bir bölümünün de alt mantonun bazı bölgelerinden geldiğini düşünüyor. Yüzeye çıktığı zaman soğuyup katılaşan mağma, bazalt, karataş gibi volkanik kayaçları oluşturur. Bazalt, güçlü bir mikroskopla incelendiğinde değişik minerallerin kristalleri görülür. Dalma batma bölgesinde aşağı doğru inmekte olan levhanın bir bölümü ergiyerek mağmaya dönüşür. Üzerindeki kaya katmanlarında bulduğu çatlaklardan yukarı çıkan mağma yüzeyde yanardağlar oluşturur. Diğer gezegenlerdeki yanardağlar. Güneş sisteminde üzerinde yanardağlar olan tek gezegen Dünya değildir. Mars'ta bulunan ve Olympus Mons olarak adlandırılan olağanüstü büyüklükteki bir yanardağ 25 kilometre yüksekliğinde ve 600 kilometre genişliğindedir. Bilim adamları Mars'ta hareketli levhaların bulunmadığını, o nedenle uzun süre önce gezegenin derinliklerinde var olan bir sıcak noktanın bu yanardağın oluşumuna neden olduğunu öne sürmektedir. Sıcak noktalar. Birçok yanardağın oluşumunun levha sınırlarındaki hareketle bağlantılı olmasına karşın bazıları bu sınırlara uzak yerlerde ortaya çıkabilir. Bu yanardağların sıcak noktalar olarak adlandırılan olağanüstü sıcak bölgelerin varlığı sonucunda oluştukları düşünülüyor. Bilim adamları sıcak noktaların astenosfer ve alt mantoda bulunduğunu varsayıyorlar. Sıcak noktalarda ısı akımlarının mantonun içinden geçerek yükseldiği tahmin ediliyor. Bu olağanüstü ısının basıncın etkisini ortadan kaldırması sonucunda da mağma oluşur. Yüzeye doğru çıkan mağma, litosferden geçişi sırasında yolunun üzerindeki kaya kütlelerini ergiterek kendisine yol açar. Mağmanın yüzeye çıktığı yerlerde zamanla yanardağlar oluşur. Levha sınırlarına uzak yerlerdeki yanardağların ortaya çıkış nedeninin sıcak noktalar olduğu düşünülüyor. Isı akımları mantonun içinden geçerek sıcak noktanın olduğu bölgeden yukarı doğru yayılır. Litosferin içinden geçerek yükselen mağma yüzeyde bir yanardağ oluşturur. Yanardağ püskürmeleri. Mağmanın yer kabuğundan yükselerek yüzeye çıkmasına yanardağ püskürmesi adı verilir. Bir yanardağ mağmanın ilk kez yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Yanardağ bir kez oluştuktan sonra yer altından mağma geldiği sürece püskürmeler devam eder. İki püskürme arasında onlarca, yüzlerce, hatta binlerce yıl geçebilir. Yanardağlar her zaman patlama biçiminde püskürmez. Kimi zaman sessizce, yalnızca lav akıtarak püskürürler. Mağmanın yükselişi. Astronosferdeki mağma ancak yeterince büyük bir kabarcık oluşturacak biçimde biriktiği zaman litosfere doğru yükselir. Mağmanın yükselmesini yol açan süreç bozuk bir musluktan suyun damlamasına, ancak ters yönde benzer. Bozuk bir muslukta su sürekli biçimde musluğun ağzında birikir. Fakat damla halinde düşmesi ancak yeterli ağırlığa ulaşması ile gerçekleşir. Mağma da yer altında yeterli ölçüde biriktiğinde ve yoğunluğu çevresindeki kaya kütlelerinden daha düşük olduğunda yukarı doğru çıkmaya başlar. Çoğu yanardağın altında, yer kabuğunun içinde ya da altında mağmanın biriktiği bir mağma odası vardır. Mağma odası, kızgın durumdaki mağmanın çevredeki kayaların ince çatlaklarından içeri dolması ve kayaları ergitmesi sonucunda giderek genişler. Yanardağın altı. Mağma odası ile yanardağın yüzeyi arasında kanal ya da baca olarak adlandırılan genişlemiş çatlaklar bulunur. Bunlar bir önceki patlamadan arta kalan katılaşmış mağma ile doludur. Bazı yanardağlarda mağma odasından çıkan çok sayıda baca olmakla birlikte bunların hepsi yüzeye ulaşmayabilir. Bir bacanın yüzeye açıldığı yere ağız denir. Yanardağ ağızları yuvarlak ya da ince uzun biçimde olabilir. Bazı ağızlar krater adı verilen derin çukurların içinde bulunur. Çok büyük miktarlarda mağma litosferden yukarı çıkar, bir mağma odası oluşturarak burada birikir. Mağma odasından yüzeye giden birden çok baca olabilir. Bir püskürme sırasında mağma, biriktiği mağma odasından yüzeye çıkan bacalardan birinden geçerek yanardağın tepesindeki ağıza ulaşır ve buradan dışarı fışkırır. Bazı durumlarda ise mağma, yanardağın yamacındaki bir ağızdan çıkar. Lav. Püskürme sırasında yüzeye çıkan mağma, lav adını alır. Yanardağın yamaçlarından, lavdan oluşan bir nehir gibi akan lav akıntısının zamanla soğuyup katılaşmasıyla volkanik kayalar oluşur. Çeşitli türlerde lav bulunmakla birlikte bunların neredeyse tümü diğer mineral elementlerinin yanı sıra bir silisyum ve oksijen karışımı olan silisyum dioksit içerir. Lavın yoğunluğu içindeki silisyum dioksitin oranına göre değişir. Yoğun olmayan lav bal kıvamındadır. Yoğun lav ise şekerlenmiş bal gibi koyu ve yapışkandır. Bir patlama sırasında yanardağdan farklı yoğunluklarda lavlar püskürebilir. Bir yanardağın biçimi büyük oranda lavın yoğunluğuna bağlıdır. Yoğun olmayan lav katılaşıncaya kadar daha geniş bir çevreye yayıldığından bu tür lavdan oluşan yanardağların yamaçları yumuşak eğimli olur. Kalkan biçimli olarak tanımlanan bu yanardağlar çoğu zaman sıcak noktalar ve yayılma sırtlarında bulunur. Bu yanardağların lavı çoğunlukla bazalttan oluşur. Yoğun lav yüksek oranda silisyum dioksit içerir ve genellikle dalma batma bölgelerinin üzerindeki yanardağlardan püskürür. Çok koyu olduğu için ağızdan fazla uzaklaşamadan katılaşan bu lavın oluşturduğu yanardağlar çoğu zaman koni biçimindedir. Kalkan biçimli yanardağlar yoğun olmayan lavın katılaşması sonucunda oluşur. Koni biçimli yanardağlar yoğun lavın katılaşmasıyla oluşur. Püskürme tipleri. Yanardağ püskürmeleri lavın çıkış biçimine göre sınıflandırılır. Bu da lavın yoğunluğuna ve lavın içerdiği gazların ne kadar kolaylıkla kurtulabildiğine bağlıdır. Yoğun olmayan lavdan kolayca kurtulabilen gazlar, yoğun lavdan ancak büyük patlamalarla kurtulabilirler. Mağma yüzeye yaklaştıkça üzerindeki basınç azalır ve tıpkı bir gazoz şişesinin kapağı açıldığı zaman basıncın azalması sonucu gazozun içinde hava kabarcıklarının oluşması gibi volkanik gazlar mağmanın içinde küçük kabarcıklar oluşturur. Farklı püskürme tipleri. Hawaii tipi püskürmeler genellikle hafif şiddettedir. Lavın çok akışkan olduğu ve içindeki gazların kolayca kurtulduğu durumlarda bu tür püskürmeler olur. Kimi zaman mağma yanardağdan dışarı bir fıskiyeden fışkıran su gibi çıkar. Stromboli tipi püskürmeler lavın biraz daha yoğun olması durumunda görülür. Sıkışmış gazlar yanardağ ağzının çevresine sıvı halde lav kütlelerinin fışkırmasına neden olan küçük patlamalarla açığa çıkar. Vulkano tipi püskürmeler lavın daha yoğun olduğu durumlarda görülür. Sıkışmış gazlar gürültülü patlamalarla açığa çıkar ve yanardağın ağzından iri kaya parçaları ile çok miktarda volkanik kül püskürür. Plinius tipi püskürmeler lavın çok yoğun olması durumunda görülür. Sıkışmış gazlar çok büyük patlamalarla kurtulur. Yanardağın püskürmeleri sırasında büyük miktarda volkanik kül gökyüzüne fırlatılır. Lav akıntıları, bloklar ve bombalar. Püsküren bir yanardağdan akan lavlar, yolları üzerindeki her şeyi yakıp yıkmalarına karşın çok ender olarak ölüm ve yaralanmalara yol açarlar. Bunun nedeni, lav akıntısının yavaş ilerlemesi ve insanların ondan kaçma olanağını bulabilmeleridir. Pa Hoi Hoi ve A, iki farklı lav akıntısına Hawaii dilinde adı verilen adlardır. Bunlar birbirlerinden volkanik gazların lavdan çıkış biçimleriyle ayrılır. Pa Hoi Hoi lav akıntıları, lav akıntılarının yüzeyi genellikle düz ya da hafif kırışık olur. Bu tür lav akıntıları koyu kıvamlı değildir, yani akışkandır. Lav soğumaya başladığında yüzeyinde düzgün bir kabuk oluşur. Lav akıntısının iç kısmı ergimiş durumda kalarak akmayı sürdürürken, soğumakta olan yüzeyde zaman zaman halat benzeri kıvrımlar oluşturabilir. Pa Hoi Hoi türü lav katılaştığında yüzeyi düz ya da kıvrımlı olur. Sicilya'daki Etna yanardağı 1992 yılında püskürdüğünde yakınındaki Zafferana köyü saatte 3.75 metre hızla ilerleyen A türü bir lav akıntısının altında kalmaktan kıl payı kurtulmuştu. Köyün dışındaki evler ve ekili topraklar lavların altında kalmıştı. A lav akıntılarının pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeyi vardır. Bu akıntılar daha yoğun lavdan oluşur ve Pa Hoi Hoi lava kıyasla daha yavaş akar. Lav akarken yüzey iri parçalar biçimde kırılır ve içindeki gazlar açığa çıkar. Kırılan parçalar sıvı durumunu koruyan lav akıntısının iç kısmı ile birlikte sürüklenir. Bir AA akıntısının kenarları ve önü tank panetlerine benzer bir biçimde ilerler. Akıntının önündeki soğumuş parçalar dönerek lavın altına girer. İlerlemekte olan lav bunların üstünden geçer. Katılaşmış AA lavının yüzeyi pürüzlüdür ve yanmış kömür yığınlarını andırır. Bloklar ve bombalar. Bir yanardağ püskürmesi sırasında sıkışmış gazların patlama biçiminde kurtulması sonucu havaya fırlayan lav kütlelerine piroklast adı verilir. Bunların büyük bir bölümü havadaki yolculukları sırasında hızla soğuyup katılaşan sıvı lavdan oluşur. Ancak bazı piroklastlar eski püskürmeler sırasında yanardağ ağzından ve çevresinden fırlatılmış katılaşmış parçalardır. En iri piroklastlar, bloklar ve bombalardır. Bloklar genellikle köşeli, bombalar ise yuvarlak biçimlidir. Bombalar ve lapille denilen daha küçük boydaki piroklastlar, lavın yanardağın ağzından ergimiş halde fışkırıp havada katılaşması sonucunda oluşur. Uzunlukları 6 santimetreyi geçen piroklastlara biçimlerine göre blok ya da bomba adı verilir. Bazı bloklar kamyon büyüklüğünde bile olabilir. Püskürtüldükten sonra havada yuvarlak, bazen de sivri uçlu, kuyruğa benzer bir biçim alarak katılaşan dal parçaları volkanik bomba adını alır. Lapilli denilen çok küçük piroklastların boyları genellikle 2 mm ile 6 cm arasındadır. Damla biçimli olanlar çok akık çıkan lavdan oluşmuştur. Volkanik kül. Volkanik kül lapilliden daha da küçük boyda piroklastlardan oluşur. Değişik püskürmeler sırasında meydana gelen küçük patlamalar sonucunda kraterin çevresine küller saçılır. Ancak büyük çaptaki bazı püskürmeler dev kül bulutlarının gökyüzüne yükselmesine neden olur. Küller rüzgarlarla taşınabilir. Rüzgarın güçlü esmesi durumunda çok uzaklarda birikim oluşabilir. Yakıcı gazlar. Piroklastik akıntılar patlama şeklinde olan püskürmeler sırasında yanardağın yamaçlarından hızla akan kızgın gaz, kül ve bloklardan oluşmuş bulutlardır. Fransızca'da Nues Ardentes, N-U-E-E-S, A-R-D-E-N-T-E-S, ateş bulutları olarak adlandırılan bu akıntılar şiddetli püskürmelerde görülür. İçlerindeki sıcaklık 800 dereceye çıkabilir.